Ayrım 12.
Ayrıca milli kalecimiz Turgay Şeren'in M.S. yani milattan sonra 1951 yılında Berlin'de Panter Kaleci unvanını kazanması da her maçtan önce içimizde bir umut ışığı yakıyordu. O yüzden Türkleri ve Türkiye'yi fazla tanımayan, bizim yukarıda saydığımız başarılarımızı üzerinden çok zaman geçtiği için unutmuş olan ve artık anımsamayan yabancıların hadlerini bildirmek gerektiğinde şu dürden tatsız konuşmalar gelişebiliyordu. Türk sporu çok güçlüdür. Ayrıca bizim çok şanlı bir futbol geçmişimiz vardır. I am sorry, hiç duymamıştım. Hatta Macarları bile yenmiştik. Öyle mi? Ne zaman? Bir süre önce tabii. Mutlaka bir süre öncedir. Çünkü hiçbir takım gelecekte başka bir takımı yenmiş olamaz. Sizinki acaba kaç yıl önceydi? Çok eski sayılmaz. İkinci Dünya Savaşı'ndan hemen sonra olduğuna eminiz. Futbol sevgimiz işte böyle bir şeydi. Hatta bu sevgi futbolun beşiği sayılan İngiltere'yi bile sarsmaya başlamıştı. Bu sevgimiz yüzünden bize vize vermekten kaçınır hale gelmişlerdi. Çünkü vize denilince 20-30 yıl kadar gerilere gidiyor ve Trabzonspor Liverpool maçı için İngiltere'ye giden futbol aşıklarını düşünmeden edemiyorlardı. 70'li yıllardaki o maç için İngiltere'ye vizesiz, o tarihte vize uygulaması yoktu, girmiş olan 3000 kadar vatandaşımızın bir daha İngiltere'den ayrılmadıkları saptanmıştı. İngilizler kraliçenin ülkesine gösterdiğimiz aşırı ilgiden nedense pek hoşnut değillerdi. Zira Londra yakınlarında o tarihe kadar tek tük rastlanan Türk kahveleri, önce Türk restoranlarına, restoranlar Türk sokaklarına, Türk sokakları Türk mahallelerine, ardından Türk köy ve kasabalarına dönüşmüştü. Ayrıca döner sözcüğü İngilizce bir sözcük sanılıyordu. Kebap sözcüğünün ise Shakespeare'in oyunlarında kullanılmış bir sözcük olup olmadığı tartışılıyordu. Londra'daki kebap ve döner bolluğu Türklerde bile bazı kuşkular yaratmıştı. Acaba biz bu yemekleri İngilizlerden mi almıştık diye. İngilizlerin belirgin bir mutfağı olmaması ve bir İngiliz centilmeninin hayal edebileceği en karmaşık yemeğin sebzeli biftek olmasında bu kuşkuda rolü vardı. Zira usulüne uygun olarak sağlıklı etlerden yapılmış döner ve kebapların bizde yenilenlerle lezzet açısından en ufak bir ilgisi yoktu. Bundan böyle İngilizler bizim gerçekten maça mı yoksa ülkede kalmaya mı geldiğimizi anlamak için vize konularında garip bir uygulama başlattılar. Vize görüşmesi için verilmesi gereken randevu tarihini maçtan birkaç gün sonrasına koyuyorlardı. Siz eğer o tarihte maç için vize almaya giderseniz maça değil, başka bir yere gitmeye çalıştığınızı anlıyorlardı. Eğer o randevuya gitmezseniz gerçek bir futbol sever olduğunuz anlaşılıyor, bu kez de size vize verilmesine gerek kalmıyordu. Çünkü maç çoktan bitmiş oluyordu. Derken bizim için sporda yükselme devri denebilecek bir durum başladı. Futboldan başlayarak her alanda şeytanın ayağı kırılmıştı. Futbolda bir ara Avrupa şampiyonu bile olmuştuk ki, bütün dünya bize parmak ısırmış ve artık dünyanın neresine giderseniz gidin, Türk dediniz mi aynı sorular sorulmaya başlanmıştı. Türk mü dediniz? Viva Galatasaray! Sizin Hacı diye bir futbolcunuz var, tek kelimeyle harika, nefis, nereden buldunuz? Romanya'dan. Ya Taffarel? Onu da Brezilya'dan bulduk. Bir de Hakan Şükür'ünüz var. Çok şükür, o Türkiye'de vardı. Peki Jardel ne durumda? Ne durumda olduğunu bilmiyoruz çünkü Portekizce'den başka dil bilmiyor. Golünü atıyor gidip yatıyor. Futboldaki başarılarımıza olimpiyat oyunlarındaki başarılarımız da eklenmişti. Naim Süleymanoğlu ve Halil Mutlu neredeyse bütün altınları toplamışlardı. Ödül olarak verilen Cumhuriyet altınları dahil. Ancak bu sporcuları yetiştirmek de kolay olmamıştı. Naim'i Bulgaristan'dan kaçırmak için canımız çıktı. Allah'tan Halil kendi kendine kaçtı geldi. Judo'da dünya şampiyonu olan Hüseyin Özkan da Çeçen Savaşı'ndan kaçıp ülkemize sığınmıştı zaten. Amatör sporlarda durum bir kaçma kovalamacaydı sizin anlayacağınız. Altın kazanmak kolay değildi. Fakat Etiyopya'dan ithal Elvan Abeylegesi adlı yurttaşımız bu işi de başardı. Halter'e gelince sporcularımızın maşallahı var. Kilolarına göre en fazla ağırlığı kaldırma konusunda hiçbir zorluk yaşamıyorlar ve madalyaları topluyorlar. Ancak dopingli olup olmadıklarını anlamak için istenen idrar verme konusunda bayağı zorluk yaşıyorlar. Her seferinde başkalarının idrarını veriyorlar ve kazandıkları madalyaları iade ediyorlar. Yine futbola dönersek, Dünya Futbol Kupası'nda da bir üçüncülüğümüz var ki ne kadar gururlansak azdır. Nitekim üçüncülük kupasını alırken ekonomiyi çökertme pahasına devlet kaynaklarının bir kısmını kendi ailesine, bir kısmını eşine dostuna, geriye kalanları da partililere dağıtmış olan politikacı, Japonya maçının bitiş düdüğü çaldığında yerinden fırlayarak "En büyük Türkiye, başka büyük yok!" diye bağırmaktan kendini alamamıştı. Yanaklarından süzülen yaşları fotoğraflayan basın mensuplarına da "Hani ülke batıyor diyordunuz, size söylüyorum bu ülke batmaz!" şeklinde bir demeç vermişti. Aslında yalan söylemiyordu. Devletin hazinesini yemiş bitirmiş, yetmemiş Dünya Bankası'ndan gelen borç paraları da çarçur etmiş ama ülke hala batmamıştı. Uzatılan mendille gözyaşlarını silerken devam ediyordu. Bu vatan için ne yapsak azdır çocuklar. Anlaşılan bizi çocuk sanıyordu. Hayatında hiç vergi vermemekle gurur duyan iş adamı da Japonya maçı bittiğinde büyük gurur duymuştu. Helal olsun sana Türkiye, varım yoğun varlığına feda olsun diye bağırdıktan sonra cep telefonundan muhasebecisini aramıştı. Murtaza, belki inanmayacaksın ama kazandığımız bu galibiyet ve üçüncülük kupası bana vergi vermemekten daha çok gurur verdi. Hemen git şu vergi dairesinin yerini adam akıllı öğren. Bu sevinçle ve elimde şanlı Türk bayrağı ile koşuştururken yanlışlıkla önden geçerim. O gururla bilmeden içine girerim diye ödüm kopuyor demişti. Böyle böyle işi büyüttük. Sonunda İstanbul'da bir olimpiyat yapma fikri doğdu ve İstanbul resmen olimpiyat düzenlemeye talip oldu. Bu talebin ilk ortaya atıldığı tarih 1990 yılıydı ve 2000 olimpiyatına talip olmuştuk. O günden beri de talibiz. Şimdiden 2008 olimpiyatlarının sahibi belli oldu. Öyleyse biz 2012'ye talibiz demektir. Olimpiyat stadımızı yaptık bile, çok rüzgarlı ve soğuk bir bölgede olmakla birlikte bize olimpiyat düzenleme tarihi verilene kadar dünyanın küresel ısınma nedeniyle başka bir iklim kuşağına geçeceğine ve o tarihte halk alanın bile spor müsabakaları yapmaya uygun hale geleceğine meteoroloji uzmanları tarafından muhakkak gözüyle bakılıyor. Neden olmasın? Milletimiz vaktiyle gemilerinin yelkenlerini atlastan, direklerini altından yapmamış mıydı? Sahi o gemiler şimdi neredeydi acaba? Hiçbir yerde olmadığına göre yoksa batmışlar mıydı? Her neyse artık yelkenli gemi yapma devri geçmişti zaten. Şimdi olimpiyat yapma devriydi. Yaz olimpiyatları bir yana, çaktırmadan kış olimpiyatlarına da hazırlanıyoruz. Çaktırmadan dememin nedeni henüz hiçbir kayakçımızın pistlerde bir başarı sağlayamamış olması. Sessiz ve derinden gidiyoruz. Çalışmalarımız sırasında bir ara Fiji'yi bile geçtik. Kimseyi uyandırmadan söyleyeyim. Olay 1994 yılında oldu. Lillehammer'daki 17. kış olimpiyatına katılan tek kayakçımız Mithat Yıldırım, 88 kişinin katıldığı 10 kilometre klasik kayakta 32 dakika 34.8 saniye ile 87. oldu. Bu yarışta bizim sporcumuzu arkadan gören tek kişi Fiji adalarından Rusiyate Rogoyava olmuştu. Bunu neden anlatıyorum derseniz yabancılar farkında olmasalar bile bizim için hatırı sayılır bir gelişme olduğu için. Bundan önceki kış olimpiyatlarında durum şuydu. Bizim kayakçılarımız yarış bittikten ve herkes otellerinde dinlenmeye çekildikten sonra varış noktasına ulaşıyorlardı. Hatta ulaşamayanlar bile oluyordu. Bazı sporcularımız uzun aramalar sonucunda bulunduğu için sırf biz katılabiliriz diye artık kış olimpiyatlarında sporcu arama ekipleri bulundurulmaya başlanmıştı. Sporcumuz Mithat Yıldırım'ın başarısının küçümsenecek hiçbir tarafı yokken bazı olumsuz düşünceliler bu başarıdan kuşkulanarak ansiklopedilerde Fiji maddesini arayıp buldular. Ansiklopedilerde şu bilgiler veriliyordu. Fiji Cumhuriyeti, Büyük Okyanus'un güney kesiminde takım adı ülke, volkanik dağlarla kaplı tropik iklim özelliklerine sahip. Yıllık ortalama sıcaklık 27 derece. Bugüne kadar kar yağdığı görülmemiş. Ülkenin tek yüksek tepesi olan Viti Levu ise bir yanardağı. Anlaşılan Fijili kayakçı kış olimpiyatına bir yanardağda hazırlanmıştı. Yanlış anlaşılmasın, sporcumuzu küçümsüyor değilim. Yanardağda neden kayılmasın? Bunun tam tersi bizde olabiliyor. Örneğin bizim Doğu Anadolu'muz yılın 8 ayını karlar altında geçirdiği halde oralarda kimse kaymayı bir spor olarak aklına bile getirmiyor. Batı'da Bursa ve Bolu civarındaki dağlarda kayak sporu adı altında yapılan sporlar da nedense spor sayfalarında değil, magazin sayfalarında yayınlanıyor. Ünlü dansözümüzü kayarken yakaladık. Güzel şarkıcı kayarken ayağını incitti. Kara bıyıklı kayak öğretmeni hastanede başından ayrılmadı türü haberlerle. Bizde niye kayakçı yetişmiyor sorusunun akla gelmeyecek kadar yalın bir nedeni var. Durmadan kaymak gerekiyor. Oysa biz bu dünyaya kaymaya gelmedik ki. Kayak hocalarımızın da işleri başlarından aşkın. Zavallıların Uludağ'da canları çıkıyor. 17. Bölüm. Sağlık felsefemiz ölen ölür kalan sağlar bizimdir şeklindedir. Bu bölüm onu anlatır. Osmanlı döneminde topraklarımız üstünde sağlık veya eski deyişle sıhhat lafı sadece Kanuni Sultan Süleyman'ın 1494-1566 "Olmaya devlet cihanda bir nefes sıhhat" gibi adlı mısrasında geçmektedir. Kısacası Türkiye Cumhuriyeti kurulmadan önceki sağlık sistemimiz ölen ölür kalan sağlar bizimdir felsefesine dayandırılmıştır. Atatürk'ün "beni Türk hekimlerine emanet ediniz" lafının da Atatürk tarafından söylenip söylenmediği konusunda kuşkular vardır. Çünkü Atatürk'ün hastalığı sırasında Avrupa'dan birçok doktor çağrılmış ve tedavi genellikle yabancı doktorlar tarafından yürütülmüştür. Böyle bir ortamda atanın beni Türk doktorlarına emanet ediniz demesindeki kavram kargaşası hemen fark edilebileceği gibi, Atatürk'ün ağzından böyle bir sözün çıkmadığını söyleyen doktorlar da vardır. Ancak bu hüzünlü öykünün mizah yapıda olma iddiasındaki bir kitapta pek yeri yoktur. Sizin anlayacağınız sağlık durumumuz işin başından beri pek sağlıklı değildir. Bilindiği gibi sağlık insanın kendisini beden ve ruhsal açıdan iyi hissetmesi halidir. Dünya Sağlık Örgütü sağlıklı bir sağlık sistemi için asgari şartları şöyle saptamıştır. Herkesin sağlıklı olma hakkı vardır. Hastanın ödeme yeteneğine bakılmaksızın tedavisi yapılır. Hasta kendi doktorunu seçme hakkına sahiptir. Hasta hastalığı hakkında bilgi alma hakkına sahiptir. Her hasta yaşama hakkına sahiptir. Hasta maddi durumuna bakılmaksızın tedaviden yararlanma hakkına sahiptir. Tedavi konusunda şikayetlerini iletme ve yanıt bekleme hakkı vardır. Uluslararası hasta hakları aşağı yukarı bunlardır. Gelelim bizdeki duruma. Bizde hasta hakları diye yazılı bir metin yoktur. Ben aşağıda maddeler halinde sıraladığım hakları hastanelerimizdeki uygulamaların basına yansıyan haberlerinden çıkardım. Her Türk vatandaşının hasta olma hakkı vardır. Hasta umduğu değil, bulduğu tedaviyi görür. Hasta istediği doktoru uzaktan görebilir. Parası varsa yakından da görebilir. Parasız hasta hastalığını bilmeli, her halta karışmamalıdır. Doktorlar her şeyi hastalardan daha iyi bilir. Ölüm Allah'ın emridir. Ecel geldiyse baş ağrısı ve doktor bahanedir. Parası olan düdüğü çalar, parası olmayan rehin kalma hakkına sahiptir. Yanlışlıkla içeri alınmışsa tabii. Ameliyat sırasında içeride unutulanlardan doktorlar ve hemşireler mesul değildir. Ameliyat sırasında kaybolan neşter, gazlı bez, makas ve diğer alet edevatın parası hastaya fatura edilir. Hasta, hasta olmamaya bakar. Eğer olmuşsa başının çaresine bakar. Kısacası bizim sistemimizin felsefesi öl, kurtuldur. Sistem ise çok basittir. Zaten basitliği yüzünden başka ülkelerde kimsenin aklına gelmemektedir. Sağlık sistemimiz hastalanıp tedavi ve bakıma muhtaç hale gelen sağlıksız unsurların, yani hastaların, sağlık sisteminin dışına çıkarılması esasına dayanmaktadır. Böylece sağlık sistemi içinde hiçbir hastanın kalmayacağı umulmaktadır. Devlet, SSK, Bağkur hastaneleri ile üniversite hastanelerine girmek mümkün olsa bile, doktorun odasına girmek her baba yiğitin harcı değildir. Yine de tuttuğunu koparan halkımızın ne yapıp edip doktor odalarına kadar ulaştığı göz önüne alınarak, düşünülen caydırıcı önlemler arasında son zamanlarda telefonla randevu alma sistemi de eklenmiştir. Böylece doktor yanına girme olanağı aşağı yukarı tamamen ortadan kaldırılmış gibidir. Çünkü randevu alınacak telefon numarasından muayene saati yerine sadece şu bilgi alınabilmektedir. Kontenjan dolmuştur. İşte bu nedenlerle yolu zorunlu olarak özel hastanelere düşen hastalara, paraları tükenene kadar büyük bir ilgi ve titizlikle bakılmaktadır ki, zenginlerin bir türlü ecellerinin gelmemesi nedeniyle, acaba Türk sağlık sistemi bilim aşkıyla ölümsüzlüğün sırrını mı buldu kuşkularına yol açmaktadır. Parası olmayanların özel hastanelere işinin düşmesi olası değildir ama yanılıp başvuranlar, maşallah Türk gibisiniz, bir şeyiniz yok teşhisiyle bir cenaze arabasına konularak evine gönderilmektedir. Özelleştirme merakı içindeki yöneticilerimiz sayesinde birçok şey liberalleşmiştir. Geriye sadece liberalleşmeleri gereken iş adamlarımız kalmıştır. Onlar devletçilik yöntemlerine hala sıkı sıkıya bağlılar. Başları sıkıştığında kurtarılmak için devlete sığınıyorlar. İşte bu arada sağlık hizmetleri de liberalleşme yoluna girmiştir. Hasta vatandaş artık seçme şansı olduğundan TV reklamlarından adını duyup fıstık hemşirelerine kesildiği Finger National Hospital'a başvurur. Çünkü bu hastanenin reklamlarında hemşire rolünde İngiltere'den özel olarak getirilen 90-60-90 ölçülerinde manken kızlar oynatılmıştır. Ancak hasta hastaneye başvurduğunda manken kızlar çoktan ülkelerine dönmüş olup onların yerinde bizim hemşirelerimiz çalışmaktadır ki ölçüleri 190-160-190 civarındadır. Bunlar tarafından karşılanan hastamız bir iki kutu jiu-jitsu ve karate numarası ile sedyeye yatırılır. Bu arada belki hasta değildir, kendini öyle sanıyordur diye her olasılığa karşı birkaç kaburga kemiği kırılarak iş sağlama alınır. Hastaya önce kaçıncı sırada muayene olmak istediği sorulur. Bu da sorulur mu? Elbette her hastanın eğilimi ilk sırada muayene olmak, yani sıra beklememektir. Ne var ki ilk sıraların fiyatları biraz pahalıdır. Pazarlık sonunda bazen hastamız önerilen son sıra fiyatını bile yüksek bulabilir. Bunun üzerine hastane görevlisi tarafından hastaya, mevsim sonu indirimli muayene önerilir. Hastanın gözlerinde bir umut ışığı yanar. O zaman %50 daha ucuza muayene olabilecektir çünkü. Ne var ki ışık bir süre sonra söner. Çünkü muayene adı üstünde mevsim sonunda yapılacaktır. Sonunda hastamız istenen parayı ödeyemeyeceğini anlayınca şansını başka bir hastanede denemeye karar verir. Az gider, uz gider, karşısına bir değil, birçok hastane çıkar. Hangisine girsem diye düşünürken iki adam ayrı ayrı kollarına girer. Serbest piyasanın kuralları işlemeye başlamıştır. Hastane lazım mı abi? Veya doktor lazım mı abla diye bağırışan iki adam hastayı kendi çalıştıkları hastaneye götürmek istemektedir. Tam rekabet kavgaya dönüşecekken vatandaş bir yolunu bulup fiyatları sorar. Her iki görevli hemen hesap makinelerini çıkararak günlük döviz kuru üzerinden muayene ücretlerini hesaplayıp hastaya efektif olarak bildirirler. Başka çaresi kalmayan hasta bunlardan birini kabul eder. Muayene odasında doktor önce hastanın kollarını kaldırtarak ceket üzerinden ilk muayeneyi yapar. Cüzdanı burada bulamamışsa stetoskopunu takarak arka cebini de gözden geçirir. Cüzdanının kabarıklığını ölçtükten sonra hastaya soyunun komutunu verir. Doktor yapacağı ameliyatın ücretini, yoğun bakımda geçireceği günlerin maliyetini ve normal oda fiyatlarını açıkladıkça hastadan aldığı tepkilerle teşhisini koyar. Hasta duyduğu fiyatlar karşısında aşırı tepkiler göstermiş, gözleri yuvalarından fırlamışsa belli ki fazla parası yoktur. Ve doktorun açıkladığı rakamları duydukça kalp krizi geçirme riski içine girmektedir. Allah'tan yanında bir doktor bulunmaktadır. Parayı almadan hiçbir yere, özellikle öteki dünyaya gitmemesi için ilk yardımda bulunur ve hastayı eski sağlıksız durumuna döndürür. Uzatmayayım, hasta sonunda Kadıköy Belediyesi'nin başlattığı ucuz halk sağlığı salı pazarında salı günü kuyruğa girerek bir veterinere muayene olur ve kendisine yapılan kuduz aşısından sonra evinin yolunu tutar. Belki hastalığını iyileştirememiştir ama uzun yıllar için kuduz hastalığına yakalanma tehlikesinden kurtulmuştur. İşi biraz abartmış olabilirim ama sağlık hizmetlerimiz gerçekten biraz abartılıdır. Yukarıdan beri saydıklarıma karşılık en çağdaş ülkelerde bile henüz uygulanmasına izin verilmeyen ötenazi, yani rahat ölüm seçeneği, bizim ülkemize çoktan girmiş ve rahatça uygulanmaktadır. İsterseniz ne demek istediğimi birkaç örnekle anlatayım. Eğer arada sırada evinizden çıkıyorsanız, trafik kazasında bir arabaya çarpma şansınız, milli piyangoda büyük ikramiye çarpma şansından daha fazla olup, neredeyse amorti çarpma şansına yakındır. 60-70 milyonluk nüfusta yılda 6-7 bine ulaşan ölü sayısı, sürücülerimizin her vatandaşa 10 binde bir oranda ölme seçeneği sunduğunun en canlı ve kanlı kanıtıdır. Veya tutucu bir çevrede yetişmişseniz ve kadınsanız, önce babanız ve ağabeyiniz, onlardan kurtulup evlendiyseniz kocanız size her an namus uğruna ölme seçeneği sunabilir. Bu özel durumlara sahip olmasanız bile eğer büyük kentlerde yaşıyorsanız, belediyelerimiz aşağıdaki ölme seçeneklerinden birini emrinize hazır bulunduracaktır. Hava kirliliği yüzünden koma, malzemeden çalınmış binanın altında kalma, içi su dolu çukurlardan birine düşme, sel sularında boğulma veya başına inşaat demiri düşmesi, sağlıksız ortamlarda hazırlanmış ve kokuşmuş gıdalardan zehirlenme. 18. Bölüm. Ne kadar sayarsanız sayın geriye bazı özelliklerimiz kalır. Bu bölüm geriye kalanları anlatır. Millet olarak birçok özelliğimiz var ve elbette bunların çoğu bütün insanların ortak özellikleridir. Fakat salt bize özgü bazı özellikler de yok değil. Bilhassa şu özelliklerimiz çok tanınmış ve yabancı ansiklopedilere kadar girmiştir. Türk gibi kuvvetli. Kol kuvvetinin önemi bütün dünyada biraz azaldı ama geçmişte önemli sayıldığı çağlarda öne çıkarılan bu özelliğimizin adı hala geçiyor. Son zamanlarda haltercilerimiz Naim Süleymanoğlu ve Halil Mutlu bunu bütün dünyaya yeniden kanıtladılar. Türk gibi sigara içer. Ona da hiç kimsenin kuşkusu yok zaten, daha önce anlattım. Ve Türkler tükürür. Neden tükürürüz bilen yok. İnsanın doğal yapısında böyle bir gereksinme olsa her yerde görülmesi gerekir. Oysa birçok geri kalmış ülkede bile görülmeyen bu davranış biçimi sanırım sadece bizlere özgü. Mangal ve orman yakarız. Açık havada yemek denilince Türklerin aklına gelen mangal yakmaktır. Mangal en iyi nerede yakılır? Yine bizim inancımıza göre ormanlık alanda. Her Türk erkeği potansiyel bir mangal yakıcısıdır. Evinde 364 gün boyunca mutfağa girmeyen, ateşe, tencereye, sofraya elini sürmeyen evin beyi, kendini kırsal alanda bulunca mangal yakma sevdalısı kesilir. Ateşle oynamaya başlar. Her mangal yakışı başarıyla sonuçlanmasa bile, her mangal yakma girişiminin sonunda orman yangını çıkması garanti gibidir. Dünyada henüz mangal yangını uzmanı yetişmemiştir. Ancak bu gidişle ülkemizde yetişecek gibi görünmektedir. Şöyle konuşmalar duyacağımız günler yakındır. Oğlunuz nerede okuyor? Mangal yangınları fakültesinde mezun olunca anız yakma üzerine doktora yapacak. Bir neden daha vardır ki bir tür ruh hastalığıdır. Piromani veya yangın çıkarma eğilimi. Bu tür ruhsal bozukluğa sahip olanlar yangın çıkarıp idrarlarıyla söndürmek suretiyle rahatlarlar. Ancak sıvı miktarı yeterli olmayınca ormanı yakarlar. İşin içinde akıl hastalığı olunca o kadar suyla ve o kadar kısa hortumla yangın sönmez diye akıl vermek de işe yaramaz. Telefonla konuşuruz. Son zamanlarda özelliklerimiz arasına giren bir yenilik de cep telefonlarıdır. Bugün bir Türk erkeği esmer bıyıklı, orta boylu ve eliyle kulağı arasında cep telefonu bulunan bir kişi olarak tanımlanabilir. Türklerin zamanı iyi değerlendirmek gibi bir başka özellikleri de dikkat çeker. Zaman yitirildiği konusundaki tüm itirazlar, ananın karnında 9 ay 10 gün nasıl bekledin şeklindeki gerekçeyle açıklanır. Ve dünyaya gelmeden önce bu kadar beklemiş kişilerden daha sonra da aynı sabır beklenir. Bir devlet dairesine işiniz düşerse memurların da son derece dakik oldukları görülecektir. Hiçbirinin işe iş başı saatinden bir dakika önce bile başladığı görülmemiştir. Birçoğu işe başlama saati konusundaki bu titizliklerini gün boyu sürdürürler. Paydos saatinde ise çalışma sona ermiştir. Ertesi gün bir rastlantı sonucu ulusal bayramlarımızdan birine rast gelmiyorsa, işi olanlar şanslarını yeniden deneyebilirler. Son bir özelliğimizi daha eklemeden geçersem konuyu eksik bırakmış olurum. Kavga etmeyi hiç sevmeyiz. Sorunlar genellikle tatlılıkla çözümlenmeye çalışılır ülkemizde. Biz ancak kafamız bozulduğu zaman kavga çıkarırız. Kafamızın bozulması için ise öyle olur olmaz bir neden yeterli değildir. Önemli nedenlerle kafamız bozulabilir. Örneğin birisi bize yan gözle, düz gözle, hatta arkadan bile baksa kafamız bozulur. Bunun dışında salt bize değil, yanımızdaki kadına da bakıldığı zaman çok fena bozuluruz. Eğer yanımızda bir kadın yoksa o zaman komşumuzun karısına, kızına bakıldığı zaman tepemiz atar. Yakın komşularımız arasında kadın kız yoksa o zaman diğer mahallelerdeki kadınlara bakıldığı zaman sinirleniriz. Hatta bizi herhangi bir erkeğin herhangi bir kadına bakması bile sinirlendirir. Namus meselesi dışında kafamızı bozan tek şey para konularıdır. Ama yanlış anlaşılmasın, biz para için asla kavga etmeyiz. Kafamız bozulduğu için kavga ederiz. Bunu da kanıtlayan husus hiçbir işe yaramayacak kadar küçük paralar için bile kavga çıkarabilmemizdir. Gerçekten paranın bizim için hiçbir önemi yoktur. Ancak en önemsiz para miktarları bile kafamızı bozabildiği için önemlidir. Yabancılar bizi sık sık agresivlikle, hatta barbarlıkla suçlayarak haksızlık ediyorlar. İşte bu türden haksız suçlamalar da bizim kafamızı bozar ve bizi barbarlıkla suçlayan adamı çeker vururuz.